Şimdi o zaman Ödipus kavga meselesi. Bu çözüldüğü zaman karakter oluşumu tamamlanmış ve sağlanmış oluyor. Bunu nasıl yapıyor? Bu nasıl oluyor? Onu incelemeye çalışalım. Şimdi ben ideali diye bir şey var. Bu idealler çocuklukta kazanılıyor. Bu yani burada şey diyor Freud, bunlar çok fazla kavramsal çözümlemeler değil. Ama çok da anlaşılmayacak şeyler değil. Bir özdeşleşme oluyor ve o özdeşleşmeyle küçük çocuk kendi şeyini, değerlerini bir yerde kazanıyor ya da benimsiyor. Yani babayla özdeşleşti.
Model alma işte. Model alma gibi.
Model alma tabii.
Ödipus karmaşasının çözüşüyle beraber erkek çocukta erillik pekişmeye geçer diyor. Bu da şeyindir ama.
Hani hangi durumda? Eğer babayla kendini özdeşleştirmişse erkek çocuk, yani erkek erillik. Çocuk kendini anneyle özdeşleştiriyorsa o zaman ne olacak?
Ne olacak peki? Öyle kalıyor mu? Çözülüyor, değişiyor ondan sonra.
O gerçekten. Zaman yani eğer anneyle özdeşleştirmişse kendini...
Babanın sevgisini kazanmak için başlangıçta zaman zaman öyle yapılabildiğini burada
tabii, geçiyor. Tabii, söylüyor. Yani bir erkek çocuk babanın sevgisini kazanmak için anne gibi davranmaya, yani kadınsı davranışlara yöneliyor. Ve o zaman o yine o süreç tamamlandığı zaman kadınsı bir şey kalacak onda, yan kalacak o karakterde.
Oradan düşmanca davranmış.
Cinsel tercih şeyi çıkıyor mu oradan?
Çıkıyor tabii. Yani erkek çocuk, yani babanın sevgisini diyor, kazanabilmek için. Şimdi baba erkek çocuğunu şey yapıyor, eşcinsel rakibi olarak gördüğü için dışlıyor. Çocuk onun sevgisini kazanabilmek için anneyi simüle ediyor. Ve kadınsı davranışlara geçiyor. Yani
daha çok baba da şey yapmaz mı?
Baba ama çocuğun yapabileceği bir şey yok. Yani çocuk şeyi görüyor, annesinin babasını nasıl kazandığını görüp onu taklit ediyor.
Anneye karşı da düşmanlık geliştiriyor.
Evet, kızlar da aynı şey, simetrik olarak, yani bakışık olarak.
Peki o zaman bu cinsel
sapma diyor Freud bunlara.
Sapmaların,
sapıklık diyor.
Yani doğuştan kazanılmadığını, daha sonra kazanıldığını mı?
Tabii, kesinlikle. Dedi ki hormonlara bağlı değil.
O zaman bunun tıbbi açıdan...
Burada bu bilinçsiz bir süreç. Yani ideal oluşumu denen şey, şimdi o erkeksi bir karakter kazanan kız da üst ben ya da ego ideali denen şey bilinçsiz. Çünkü onu küçük yaşta kazandı. Yani... Evet, babanın ilgisini çekebilmek için...
Takriben kaç yaşlandı? 3-5 yaşlandı.
Daha küçük. Yani daha küçük. Bir yaş, iki yaş falan o sıralar.
3 yaşına kadar karakter...
Oldukça küçük. Zorluk...
Ya o zaman tabii bunu bebek kendi
çok elbette. Yani burada en önemli şey bu karakter, eril ve dişil karakterinin kazanılmış olması. Yani doğal doğuştan getirilmiyor, hormonal değil. Kazanılması şeye bağlı, homo sapiens kültürün başında neyin erkek olduğunu, neyin dişi olduğunu, neyin doğru olduğunu, neyin eril olduğunu bilmiyor. Yani bütün bu eşcinsel belirlenimler, tarihe baktığınız zaman şey, hem o bireyin tarihinde hem de bütün bir soyun tarihinde... Eğer gerçekten gerçek bir kriter varsa anlaşılabilir oluyorlar. Yani eğer şey yoksa, saltık bir kriter yoksa neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu söyleyemeyiz. O zaman sadece bir kültürün kendi içinde o belirlenimler geçerli olur ve başka bir kültür onu yargılayamaz. Yani neyin şimdi bu kazanma nasıl olur? Freud onu açıklamaya çalışıyor. Yani Freud şey yapmıyor, insanlığı yargılamıyor, sanmıyorum yani. Şimdi normal olarak eğer insanda doğal bir erkek ya da kadın karakteri yoksa, doğuştan ya da doğal değilse bu, o zaman kültürün insanları kadın ve erkek olarak karakter düzeyinde ayırması yanlış, geçici bir şey. Yani kadın ve erkek ayrımı... kültürel bir şey. Dolayısıyla insana uygun değil ve özgür değil, ustal değil, geçici. Kadın ve erkek şeyde karakterde bir. Yani ne de ayrı olur? Kadın korkaktır, erkek cesurdur diyebilir miyiz? Kadın pasiftir, erkek aktiftir diyebilir miyiz? Evet. Kültürel olarak böyle deniyor bugün en azından.
Fizyolojik yani, olarak ayrım var ama hocam. Mesela maden işçilerini kadın almıyorlar. Kadını doğal almıyorlar.
Ama şeyi de almıyorlar. Zayıf bir insan erkeği de almıyorlar.
Tabii yani orada bedensel...
Ayrıca da kadınlar pek hala madende çalışabilirler. Ve çalışan kadınlar vardır. Doğal ayrım kadına... Kadın ve erkek, kadın doğal olarak
ama
doğum yapıyor.
Ama fizyolojik olarak yani kadının bünyesi, yani güç, kuvvet, o bu bilinen bir şey.
O problem değil ama. Şey.
Bebeğin büyütülmesi biraz onu güçten düşürmüş durumda tarih boyunca diye düşünüyorum hocam. Yani
bebeğin,
bebek doğu, yani... Kadının daha şey olduğu bünyesi, bir şey oldu. Söyleyeyim mi? Sorun
şimdi o zaman tamam biraz daha bakalım oraya. Yani o doğuştan gelen nedir? Kadın ve erkek arasındaki ayrım. Doğuştan kadın bir doğum yapıyor, erkek yapmıyor.
Bütün en önemli fark
bu. Evet.
Doğum sırasında aylarca kadın normal bedensel yapısını koruyor. Son diyelim 2-3 ay içinde, 3-4 ay içinde ağırlık hissetmeye başlıyor ve fiziksel olarak ama o problem değil. Bir erkek de sakatlanabilir. Yani erkek kolunu kırabilir, bacağını kırabilir ve aylarca ya da haftalarca yatabilir. Bu erkeklerin muhtemelen o doğa durumunda başına gelen bir şey, olay.
Yani eski ülkelerde kadın erkek eşitliği hakikaten tam olarak.
Nerede ülkelerde?
Eski demokratik ülkelerde. Yani kadınlar onlar, hayatları her şekilde eşitti yani.
Dedi de eşit. Yani bugün o kültürden kurtulmuş ülkelerde o kültürden kurtulmayla orantılı olarak kadınlar erkeklerin işlerini alıyorlar. Yani otobüs kullanmak, işte uçak kullanmak, B-12 bombardıman uçağını kullanmak bunlar kadınların yaptıkları şeyler bugün.
Evet,
o asker yani savaşlara katılıyorlar, savaşıyorlar yani o da insan, adam öldürüyorlar. Şimdi doğal olarak bir şey yok, ayrım yok. Bütün ayrım kazanılmış oluyor. Yani doğum kadını tamam şey yapabiliyor, yani toplumsal yaşamını ya da etkinliğini biraz kısıtlayabiliyor ama o da bir problem değil. Çünkü yani doğal olarak erkekler de o etkinliğin dışında kalabiliyorlar zaman zaman ve...
Çevre faktörü.
Freud bu noktaya fazla girmiyor. Yani o kadın ve erkek karakterlerini kültürel olarak kabul ediyor ve onu çözümlüyor, gösteriyor onun nasıl oluştuğunu. Benim ortaya çıkışı, üst ben nedir? Üst ben babanın karakterini sürdürür diyor. Yani babadan ödünç çalınan bir şey. Burada da Freud galiba biraz tek yanlılık gösteriyor. Çünkü anneden ödünç alınan ben ideali verilenleri olamaz mı?
Olabilir.
Yani ama üst ben şey gibi görünüyor. Sanki güç istencine yakın bir şey gibi görünüyor. Ve o zaman erkekten gelir ya da babadan gelir. Ayrıca bu okuldan çevredeki başka insanlardan vesaire yani değişik kaynaklardan gelebiliyor bu idealin şeyleri içeriği ya da belirlenimleri Freud onu kabul edeceğim. Üst ben babanın karakterini sürdürür diyor ve Ödipus karmaşası nedenli güçlü olmuşsa baskılanması da nedenli hızlı yer almışsa daha sonra üst beni duyunç olarak belki de bilinçsiz suçluluk duygusu olarak ben üzerindeki egemenliği o denli güçlü olacaktır. Şimdi burada esas can alıcı noktaya geldik. Üst benin dünç olması ya da bilinçsiz suçluluk duygusu olması. Bir şey var, ideal aldınız. İdeal aldığınız zaman o ideal şey sizin için artık yargı noktası, yargı kriteri. Yani herkesi, kendiniz de dahil olmak üzere o kritere göre yargılıyorsunuz. Ve yargıya, o kritere uymayanlar suçlu oluyorlar. Ya da yani bir şekilde yargı nedir? Bir şeyi aklama ya da karalama, aklama ya da suçlamayı amaçlayan bir süreç. Dolayısıyla yargılandığı zaman sonuçta şey, suçlu çıkma olasılığı var ve üst ben burada yine anlatımda bir bozukluk var. Yani üst benin bilinçsiz olduğunu çok iyi göstermesi gerekir. Freud şey diyor, sıkı sıkıya bağlı değildir diyor bilince. Tamam ama açıkça söylemesi gereken şey üst benin bilinçsiz olduğu. O zaman ondan kaynaklanan ya da onun anlatımı olan suçluluk duygusu bilinçsiz. Yani birey o idealleri aldığı zaman babasından ya da çevredeki kültürden ego idealini aldığı zaman onu aldığını bilmiyor. Yani erdemli olacaksın, işte başarılı olacaksın, işte güçlü olacaksın. Bu tür idealler, ideal belirlenimler, ideal belirlenimleri var ve bunları biz bunları biliyoruz tabii, bilmiyor değiliz. Ama bunları aldığımızı, bunları kazandığımızı bilmiyoruz. Onları uyguluyoruz. Yani bizim için başarı şeyse, normsa, idealse ya da belirlenimse, başarısız olanları kınıyoruz. Aşağılıyoruz, beceriksiz diyoruz, aptal diyoruz vesaire vesaire. Ve o yargılamayı bize yaptıranın o ideal olduğunu, o bebeklik sırasında çok küçükken aldığımız bir norm olduğunu bilmiyoruz. Yani şimdi bir bebek başarı başarısızlık normunu alabilir mi babasından ya da çevresinden? Alamaz çünkü başarı kategorisi yüksek bir kategori. Yani bir bebek başarı kategorisini ne zaman oluşturur? Çocuklar, bebekler nicelik kategorisini ne zaman oluşturuyorlar?
Yani düşünsen. 6 yaş.
Çok ileri bir yaşta. 4-5 gibi. Belki biraz daha geri. Yani Piaget onları ölçüyor aslında. Ama nicelik kategorisi... Şimdi nicelik kategorisi yokken 3 yaşında bir çocuk. Henüz nicelik kategorisi yok. Sayı falan saymıyor. Onları saymaları papağanlık. Yani sayıyor gibi görünüyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar orada. O yaşlarda sayı sayanlar. O bebek 3 yaşındayken nicel bir anısını, yani sayısal sayıyla ilgili bir anısını şey yapamaz. Baskılayamaz çünkü sayısal bir anısı olamaz. Yani nicelik kategorisine dayalı bir yaşantısı olamaz. Çünkü nicelik kategorisi yok. Sayısal bir kategorisi yok. Belki şey vardır, bir ve çok gibi nitel kategoriler, onlar kesinlikle var, belki demeyelim. Ama nicelik kategorisi çok ileri bir kategori. Hak haksızlık kategorileri ne zaman çıkıyor bebeklerde? O da ileri bir yaşta çıkıyor. Yani herhalde 2 yaşta. Ki bir bebek haksızlık, yani haksızlığı duyumsamasının kanıtı şu olabilir, bir başkasına yapılan bir kötülüğe isyan ediyorsa diyebiliriz ki o bebekte bir hak duygusu, haksızlık duygusu, türev, adalet duygusu. Ama onun ne zaman yaptığını bilmiyoruz şu anda. Kendine karşı sevgisizliği belki hemen hissedebilir.
Tepki olarak verir ama onda bilinçli bir şey değil orada, içgüdüsel tepki olarak verir. Hayvan bile verir, yani haksızlık tepkisini verir. Hani hayvana gidin taş atın, o size tepki vermeyecek
o
mi?
O haksızlık tepkisi de, o korku. Hayvan korkar. Yani çocuk da korkabilir.
Da ama şey, yani kelime olarak bir duygusal.
Küçük bir bebeğe, bir yaşında, iki yaşında olarak bebeğe kötü davranırsan, yani taş atmayı yapıyor.
Anne karnında bile hissediyorlar.
Onu sevgisizlik olarak algılar, haksızlık olarak değil.
Sevgisizlik olarak, evet. Anne karnında bile algılar. Yani
sevgisizlik olarak. Yani bazı kategoriler...
Birinin haksızlık değil ama onun bir öncülü, yani his olarak, tam haksızlık, evet, olarak kavram şekillenmiş değildir daha da.
Yani yasa kategorisini, yasa kavramını kaç yaşında algılayabilir bir insan, bir bebek, devlet ya da yasa, değil mi? Yani belki 4-5 yaşlarında hak haksızlık kategorileri anlaşılıyordur. Ama
tünelden başlar algılamaya. Hani o tünel yasayı hemen algılayamaz ama, evet, bir hak kavramını kendinden algılamaya başlar.
O daha erken. Hak kavramı daha yüksek, yasa kavramı daha yüksek, devlet yasa kavramı yüksek, daha yüksek ve onlar daha sonra. Şimdi
haksızlık kavramı senin 5-6 yaşında kardeşler arasındayken mi
çıkıyor? Tabii daha erken. Yani biliyorum ben 4-5 yaşlarında çıkıyor. Belki de biraz daha geriye bile gidebilir. Ama şeyi biliyoruz, nicelik kavramı oldukça geç bir, ileri bir yaşta ortaya çıkıyor.
Ama tek başına yetişen bir çocuk olur.
Hangisine?
Zorunluluklar
da
var.
Evet. Şimdi o zaman bu üst benin kriterleri, idealleri, bunların algılanması için egonun bir kere, yani bebeğin şey olması gerekir. Biyolojik olarak büyümesi gerekir. Yani beyin büyüklüğünün, şimdi beyin büyüklüğü ne kadar ilk doğduğunda diyelim ki 500 gram ya da 300 gram. Yani o beyin kapasitesinin zaten şeyi, fiziksel bir sınırı var ve fazla şey yapamaz. Yani yine de bir insan beyni ve daha küçükken bile çok yüksek soyutlama işlemlerini yapıyor, düşünme işlemlerini yapıyor. Bir fil 2 kiloluk beyin bile taşısa onu, ya da 10 kiloluk beyin bile taşısa balina onu yapamıyor. Ya da en azından yapmadığını düşünüyoruz şu anda. Şimdi burada eğer bu ideal ben küçük yaşta oluşuyorsa ve küçük yaşta çok yüksek kategoriler yoksa, o zaman bu ideal ben çok ilkel bir şey olmalı. Yani o, ya da oradaki daha varsıl belirlenimler daha sonra kazanılan içerikler olmalı ve Freud öyle diyor. Yani yalnızca babadan alınmıyor, öğretmenlerden alınıyordu. Öğretmenlerden alındığına göre bu üst beynin oluşumu epeyce ileri yaşlara kadar sürüyor.
Edimsellikle, evet. Edimselliği kazanmıyor. Durduğu yerde hareketsiz.
Yani bir birey görüyorsunuz, onda bir belirlenim var, ona hayran oluyorsunuz. Yani öğretmen olabilir, bu bir başka insan olabilir. O hayranlık hemen kayda geçiyor.
Evet.
Ve o kayda geçme bilinmiyor. Ama artık o üst ben, o ideali de taşıyor kendinde.
Mesela küçük çocuklara sorarsınız, doktordan gelince ne olacaksın diye, doktor olacağım.
Doktor, evet.
Bir öğretmenle konuşunca ne olacaksın? Öğretmen olacağım der. Kategoriler de hızla değişir.
Evet, ben vinç operatör olmak isterim.
Evet, onu olmak ister yani, etkilenir.
Babası çok kolay şimdi çocuğu.
Muazzam da o vinçlerin şeyi kaldırmaları evet, falan. Evet, yani
hayranlıkla başlıyor.
Bir hafta falan herhalde onu evet, isterim.
Hayran oluyor.
Evet.
Özdeşleşme kuruyor.
Ben babanın karakterini sürdürür diyor ve güzel, ama başka karakterler de sürdürüyor, öyle görünüyor. Ve belirleyen şey diyor Freud, insanda çocukluk döneminin uzun süreli çaresizlik ve bağımlılığı bir, iki Ödipus karmaşası olgusu, iki şey belirliyor diyor, üst benin oluşumu. Üst ben karakteri belirliyor mu? Belirliyor. Ve karakterimiz bilinçsiz o zaman. Yani bir insan cimriyse, bir insan korkaksa, bir insan saldırgansa, bir insan alıngansa, bir insan açgözlüyse, bir insan çok cömertse falan, bütün bunlar şey, karakter öğeleri ve karakter oluşumu şey değil, o bireyin kendi kontrolünde olan bir şey değil. Bir kere yerleştikten sonra da o birey onu, artık onun egosu o oluyor. Yani filanca ya da falanca kişi, yani her birimiz aslında. O küçük kısa bir tarihin şeyiz, pıhtısıyız, özetiyiz bir bakıma. Ve bu hoş bir şey değil. Yani nasıl oluşturduğumuz konusunda bizim bir... Efendim?
Ben denetlemiyor mu şeyi yani? Üst ben denetleme rolünde değil mi? Ben mi denetliyorum?
Üst benin denetleme bilinçsiz bir denetim.
Denetliyor
üst ben denetliyor. Ama üst benin denetimi bizi köle yapıyor. Yani biz neden öyle ya da böyle davrandığımızı şey yapmıyoruz, bilmiyoruz. Biliyor muyuz? Eğer bilinçsiz bir denetim varsa o zaman...
Bilemezsiniz.
Ben ideali ya da üst ben, büyüklerimizle ilişkilerimizin temsilcisi, bu yüksek özdür. Küçük birer çocukken bu yüksek özleri tanıdık, onlara hayran olduk, onlardan korktuk. Daha sonra onları kendimiz üstlendik. Yani... Ben ideali öylesi Ödipus karmaşasının kalıcısıdır. Üst ben konusunda yani genel olarak şey bu, söylenen şey bu. Burada şimdi Freud'un kendisinden bir paragrafı okuyup onu anlayalım ve yani oldukça da kısa ve özlü. Erkek çocuk açısından sayfa 271, 3-11, 3. paragraf, 11. alt paragraf. Şimdi bu Ödipus durumu ve karakter oluşumu ile ilgili. Yoğunlaştırılmış durum erkek çocuk açısından şu yolda şekillenir. Şimdi erkek çocuk açısından ne oluyor? Çok erken yaşta çocuk anne için bir nesne yatırımı geliştirir. Erkek çocuksa anne için geliştirecek. Yani bu doğal, içgüdüsel bir şey. Başlangıcını anne memesinden alır ve dayanma tipine göre bir nesne seçiminin temsil edici örneğini gösterir. Bunları geçiyorum şu an ayrıntısını. Anne için nesne yatırımı, baba için ise daha değişik bir durum var. Çocuk babasını özdeşleşme yoluyla ele alır. Yani babaya yaklaşım, onunla özdeşleşme, anneye yaklaşım, nesne yatırımı yaklaşımı ve dayanma tipi. Şimdi her iki ilişki bir süre yan yana gider. Anne ve babaya karşı tutum yan yana gider ve bu anneye yönelik eşeysel dileklerin güçlenmesi ve babanın bunlara bir engel olduğunun algılanması yoluyla Ödipus karmaşasının ortaya çıkmasına dek sürer. Ortaya çıktı. Baba ile özdeşleşme var burada. Aynı zamanda anneye karşı da şey var. Erotik bir yatırım var. Baba ile özdeşleşme şimdi düşmanca bir ton kazanır. Neden?
Paylaşamama.
Evet, paylaşamama.
Annesini paylaşamıyor.
Evet. Bu Freud'un kurgusu. Baba ile özdeşleşme şimdi düşmanca bir ton kazanır ve babadan kurtulma ve böylece annenin yanında yerini alma dileğine dönüşür. Kral Ödipus'un yaptığı bu. Bundan böyle baba ile ilişki iki değerlidir ya da ambivalanttır. Öyle görünür ki sanki özdeşleşmede baştan kapsanan iki değerlilik belirtik olmuştur. Özdeşleşme bir taraftan karşındaki nesne ile birlik, öte taraftan ondan ayrılık, yani sevgi ve nefret, birlik ve ayrılık, çekme ve itme bir arada. Yani o şey daha var yarım saatimiz değil mi? Ara vermeyeceğiz. Devam edelim bu. Baba ile özdeşleşme şimdi düşmanca bir ton kazanır ve babadan kurtulma ve böylece annenin yanında yerini alma dileğine dönüşür. Bundan böyle baba ile ilişki iki değerlidir. Öyle görünür ki sanki özdeşleşmede baştan kapsanan iki değerlilik belirtik olmuştur. Açığa çıkmıştır. Babaya karşı iki değerli tutum ve anneye karşı salt sevecen nesne ilgisi erkek çocukta yalın Ödipus karmaşasının içeriğini oluşturur. Bitti. Yani sonuçta anneye karşı sevecen tutum, babaya karşı ikircimli ya da iki değerli ya da sevgi ve nefreti birlikte kapsayan bir tutum. Ödipus. Şimdi bu karmaşanın oluşumu, karmaşanın yıkılışı da gerekiyor. Yani sonuçlanması gerekiyor. Bu böyle kalmıyor. Babaya karşı nefret ve sevgi, anneye karşı sevecenlik. Ödipus karmaşasının yıkılışında anneye yönelik nesne yatırımından vazgeçmek zorunlu olur. Çocuk büyüdüğü zaman, erkek çocuk, modern kültür toplumda ya da en azından şey, tarihsel... Belki tarih öncesinde durum daha farklıydı ama erkek çocuğunun kız kardeşiyle evlendiğini biliyoruz. Perslerde, Mısırlarda, Firavunlarda bu oluyor. Ama erkek çocuğun anneyle evlendiğini bilmiyoruz. Böyle bir bildiğimiz tarihsel toplumlarda böyle bir şeye izin verilmiyor. Yani Ödipus durumu tamamlanmış. Orada o şey işte... Kural dışı bir durum, o toplumun törelliğine de aykırı.
İçinde gelin şeyi.
Tabii, yani şey değil. O normal dışı bir durum. Şimdi yıkılışı, karmaşanın gelişimi var, bir de yıkılışı var. Yıkılışında, yani yıkılış şey, anneye karşı isteğin sonlandırılması, nesne yatırımından vazgeçmek zorunda. Yeri iki şeyden biri tarafından, ya annesiyle bir özdeşleşme tarafından ya da baba özdeşleşmesinin bir güçlenmesi tarafından alınabilir. Freud hep kavramsal şeyleri, olanakları, olabilirlikleri çözümlüyor. Yani eğer anneden geri çekiliyorsa şey, nesne yatırımı ya da libido, anneyle özdeşleşme olabilir ya da babayla özdeşleşmenin bir güçlenmesi. Genellikle ikinci sonucu daha normal olarak görme eğilimindeyizdir. Anne ile sevecen ilişkinin belli bir ölçüde korunmasına izin verir. Böylece Ödipus karmaşasının çözülüşü yoluyla çocuğun karakterindeki erillik bir pekişmeye uğrar. Yani daha bir erkek karakteri güçleniyor. Bütünüyle andırımlı bir yolda Ödipus tutumu küçük bir kız çocuğunda anne özdeşleşmesinin bir güçlenmesine geçebilir ki çocuğun dişil karakterini saptar. Şimdi baba ile özdeşleşme erkek çocuk durumunda, kız çocuk durumunda anne ile özdeşleşme. Bu neden oluyor? Niçin böyle bir şey var? Özdeşleşme. Erkek neden babayla ya da kız çocuk?
Cinsiyetin farkı
mı? Özdeşleşmeyi yaptığı için erkek ya da kız belirlenimine ya da karakterini kazanıyor. Özdeşleşmeyi canlı olarak ya da bilinçli olarak yapmıyor. Yani Ödip karmaşasının çözülüşünde ya da yıkılışında anneye yönelik nesne yatırımından vazgeçmek zorunlu olur. Yani bir çocuk, erkek çocuk diyelim 5-6 yaşında ya da belki daha büyük, annenin anne olduğunu, yani anne belirleniminin ne olduğunu öğrendiği zaman, yani anne babaya ait, senin anne üzerinde herhangi bir erotik hakkın yok, bunu öğrendiği zaman aile belirlenimini kazanmış oluyor. Artık çocuk olarak yerini biliyor. Daha önce öyle değil. Daha önce annesine ya da ailedeki, yakınındaki başka dişilere karşı dişi olarak davranıyor. Onları dişi olarak görüyor ve ona onlara şey var, eğilim var, yatırımı var. Kız çocuk içinde, erkek çocuk içinde bu böyle. Ve karşı cinsler aile içindeki doğrudan, yani sadece şey değil aslında, anne baba değil, ailenin içinde bulunan bütün karşı cinsten bireyler o idin hedefi olabilir, olmalı. Olmaması mümkün değil. Yani it çünkü şey, kişilik tanımıyor. İt, kişiler altı bir şey belirlenim, içgüdü. Kültürün bastırılması şey oluyor. Kültür kazanma ya da aile yapısının, akrabalık yapısının kazanılması. Şimdi özdeşleşmeden neden oluyor? Yani anneyle anneyi anne olarak tanıdığı zaman ya da babaya ait olarak ya da kendine ait olmayarak tanıdığı zaman evet, Ödipus karmaşası tamamlanmış oluyor, bitmiş oluyor ve burada özdeşleşme, annesiyle bir özdeşleşme neden oluyor. Biraz klasik geldi. Ya annesiyle bir özdeşleşme tarafından ya da babayla özdeşleşmenin bir özdeşleşmesinin bir güçlenmesi tarafından. Yani neyle özdeşleşme?
Anne şey olunca, babayla bir olunca
anneyle özdeşleşme olabilir. Anneyle özdeşleşme erkek çocuğu şey yapacak. O zaman dişi karakterine
o çözümlenecek. Çözümlenme değil, değil mi hocam? Yani
çözümlenme.
Yani erkek çocuğun anneyle özdeşleşmesi ve öyle takılması babanın sevgisini kazanmak için o bir sağlıklı çözüm
değil.
Çözümleme değil.
Ama yani çözülme, yani Ödipus karmaşası şeyini doldurmuş oluyor. Yani fonksiyonunu yerine getirmiş oluyor. Bitti. O çocuğun karakteri öyle. O erkek çocuk kadınsı bir karakterle çıktı o süreçten. Ondan sonra ne olur onu bilmiyoruz. Yani iyileşebilir, düzeltilebilir, normalleştirilebilir. Hı? Orada başka şeyler var. Eğer hiç erkekle karşılaşmıyorsa hiçbir şekilde erkek karakterini kazanamaz. Ya da annesinde kazanmış olduğu kadar ondan kopya edebilir ya da toplumdaki başka erkeklerden o karakteri
model alan,
model, ya televizyondan model olabilir şeyden
model arayacak.
Mutlaka şeyde adada yaşamıyor yani.
Model alacak. Evet
doğru. Yani baba şey baba tabii babanın yeri ya baba her zaman çocuğun ya da her akşam ya da her gün en azından önemli bir süre birkaç saat boyunca çocuğuna model oluyor onunla birlikte ve onun kişiliğini kuruyor bir yerde. Ama yoksa o zaman tabii ki şey, erkek çocuk onun model alamayacak. Başkalarının model olacak, doğru. Yani o zaman burada yani ilginç olan şey, insan karakterinin erkek ve dişi belirleniminin tarihsel olması. İnsan normal olarak erkek ya da dişi değil. Yani toplumsal karakter açısından erkek ya da dişi değil. Biyolojik olarak erkek ya da yani dişi.
Biyolojik bir getirisi olması lazım.
Ama işte saldırganlık, güçlülük, maçoluk falan bunlar erkek karakteri olarak biliniyor. Bunları silmemiz gerekecek. Gerçek insan karakterinde bu tür ayrımların olmaması gerekir. Yani kadın ve erkek karakter olarak eşit olacaklar. Çünkü hepsi bunların şey, toplumsal kurgular ve kazanılan göreli şeyler, belirlenimler. Yani terslerinin de kazanılabildiğini görüyorduk. İşte Mısırlıların kadınsı karakteri şey, onları rahatsız eden bir şey değil. Tamam, evet nasıl açtı?
Eğer bu eşitlik var veya şey...
İdeolojisi bu değil. Feminizmin ideolojisi kadının üstünlüğü.
Tamam ama eşitlik buradan hareket
ediyor. Yani kadın daha güçlüdür, kadın daha akıllıdır.
Eşitliği yakalayamadığı için.
Eşitliği yakalayamadığı için oluyor.
Yani bir zaman zaten söylemiyor.
Feminizm olunca tüm kadınlar sesler yükseliyor. Feminizm bence ataerkil topluma o tez, antitez yani isyanla yani o bir zorunluluktan evet, doğmuş isyan. Bir şey. Diyalektik bir süreç gibi düşünürsek karşıtların birbiri. Evet. Sonuçta erkekler toplumda o kadar artık ön planda ki doğu toplumunda evet. da batıda da öyle. Batıda evet. kadın haklarını çok geç seçme doğru. seçilme hakkı. Başka çok geç kazan. Ya yani artık bıktı kadınlar. Hani hiçbir mesleği yapamıyor, hep şey yapıyor. Evet. İkinci geri planda ondan sonra evlilikte veya çocuk haklar falan her şey çok kötüydü. İsyan etti ama isyan haklı bir isyandı. Evet.
Ama isyan isyandır yani şeyi açtılar.
Hani o diyalektik diyelim haklı bir tepki değil mi? Yok, yani üstün
cozuttular. Olma. Yani o, feminist evet, matematik, kadın matematiği istiyorlar.
Üstünlük şimdi. Değil bu. O saçmaladılar yani denge karşılığı. Eşit olmak doğru.
Değil mi bu şey?
Yani. Ama abarttılar yani.
Abarttılar evet. O feminizm abartma işte. Demek ama. Yani feminizm kadıncılık.
Tepki olarak doğdu.
Kadınsı, kadınsal.
Feminist matematik nasıl oluyor?
Feminizm bir süreç ya. Bir yani de, bir kavram değil bir süreç. Yani bir
yere gidiyor. Yani
o Sokal'ın yaşında var bu.
Yani.
Bir şey diyorlar. Çirkin kadınlar ve yalnız kadınlar. Böyle
bir çirkin yalnız. Benim gözlediğim.
Ben çok daha gençleri gördüm. Evet. Tabii yani 20-30 yaşlarında 20 yaş. Ya bu yaşı yok bunun bu şey.
Yok bunun.
Bir de o fanatik.
Feminizm yaşı olur mu? Yani. Olmaz.
Erkek düşmanlığı şey. Falan yani. O boyutta bile farkındalar. Fanatiklik yani. O boyutta.
Yani kadın üstünlüğü ideolojisi öyle demek ki.
O da hocam duygusal bir
kadın hakları, kadın erkek eşitliği ayrı bir şey.
Kadınlar yani, dayak yedi, kadınlar ezildi, evet. kadınlar çok biriktirdi. O da bir baskı, evet. psikolojik baskı evet. içinde artık o şekilde yansıdı.
Daha adaletin olduğu yerde kadın erkek diye bir şey olur. Olmaz zaten. Demek ki olmadığı için bu cinsiyet ayrımı buradan çıkıyor.
Evet.
Bütün hadise demek ki adalet tüm dünyada da aynı zamanında olmadı, oluşmadı. Mağdur oldu da onun için ön plana çıktılar. Yani orada tepki bu.
Tabii ki haklı tepki. O tepki çıkmak zorundaydı ve o tepki şey çıkamazdı. Ölçülü çıkamazdı. Evet, tepki şey değil. Bilinçli bir yani bir tür mekanik bir şey gibi, davranış gibi bir şey. Evet. Tepkinin soğukkanlı olması.
Önderleri de şey değil mi hocam? Siz de bilirsiniz. Jean Postel'in sevgilisi mi? Eşim. Eşim.
Öyle mi?
Abusluk olaylar var ama bayağı
değil. Hocam ben...
Aşırılık var mıydı
orada? Bir şeyler de kazandırdılar haklar, yasalarla ilgili.
Bir tane